Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 31. Ayrım. 23. Kadının kime seslenmek üzere olduğu benim için esrarını sonsuza dek koruyacaktı. Çünkü dairesini arayınca yalnız olduğunu gördük. Belki de yakındaki bir komşuya seslenmeyi planlamıştı ya da yalnızca bir korku ifadesiydi. Her koşulda onu duyacak kimse yoktu. Bu daire bir süre saklanmak için havalı bir yer olurdu ama böyle bir lüksü karşılayacak durumda değildik. İçimizden birilerinin hayatta olduğunu anlamaları sizce ne kadar sürer diye sordum. Bence her an gelebilirler dedi Gail. Sokağa yöneldiğimizi biliyorlardı. Büyük olasılıkla patlama onları birkaç dakika için oyalar ama sonra çıkış noktamızı aramaya başlarlar. Sokağa bakan pencereye gittim ve storların arasından bakınca karşımda barış muhafızları yerine işlerine gitmekte olan bir insan kalabalığı buldum. Yer altındaki yolculuğumuz sırasında tahliye edilen alanları geride bırakmış ve yeryüzüne Kapitol'ün hareketli bir noktasından çıkmıştık. Bu kalabalık bize tek kaçış şansımızı sunuyordu. Artık elimizde holo yoktu ama Chrissy de vardı. Pencereye yanıma geldi ve bulunduğumuz yeri bildiğini söyledi. Ve başkanın malikanesiyle aramızda çok fazla blok kalmadığı müjdesini verdi. Arkadaşlarıma şöyle bir bakmam bile, sınava gizli bir saldırıda bulunmak için uygun bir zaman olmadığını anlamam için yeterliydi. Gail, boynundaki temizlemeye bile zaman bulamadığımız yaradan kan kaybediyordu. Pete, ya deliliğini kovuşturmak ya da çığlığını bastırmak için dişlerini bir yastığa geçirmiş halde kadife bir kanepeye çökmüştü. Pollux, oymalı bir şömineye yaslanmış içli içli ağlıyordu. Cressida kararlı bir tavırla yanımda duruyordu. Ama o kadar solgundu ki dudaklarındaki bütün kan çekilmişti. Bense nefretle ayakta duruyordum. Nefretin getirdiği enerji tükendiği zaman hiçbir kıymetim kalmayacaktı. Dolaplarını yoklayalım dedim. Yatak odalarından birinde yüzlerce kadın kıyafeti, paltolar, çift çift ayakkabılar, rengarenk peruklar ve bir evi boyamaya yetecek kadar makyaj malzemesi bulduk. Koridorun karşı tarafındaki bir odada benzer bir erkek koleksiyonu vardı. Belki de kocasına aittiler. Ya da belki de bu sabah dışarıda olacak kadar şanslı bir sevgiliye. Giyinmeleri için diğerlerine seslendim. Pete'in kanlı bileklerini görünce kelepçe anahtarını bulmak için cebime uzandım ama benden hızla uzaklaştı. Hayır dedi. Sakın, onlar beni bir arada tutmaya yarıyorlar. Gail, ellerine ihtiyacın olabilir dedi. Kaydığımı hissettiğim zaman bileklerimi kelepçelere batırıyorum. Acı dikkatimi toplamama yardım ediyor dedi Pete ve onu kendi haline bıraktım. Neyse ki hava soğuk olduğu için üniformalarımızın ve silahlarımızın çoğunu dökümlü palto ve pelerinlerin altında gizleyebilmiştik. Çizmelerimizi bağcıklarından boynumuza astık ve yerlerine saçma sapan ayakkabılar giydik. Asıl sorun elbette yüzlerimizde. Cressida ve Pollux'un tanıdıkları tarafından görülmeleri riski vardı. Gail, propaganda spotları ve haberlerden aşina gelebilirdi. Ben ve Pete ise panemdeki herkesin ezbere bildiği çehrelere sahiptik. Hızlı hareketlerle birbirimizin kalın makyaj tabakaları, güneş gözlükleri ve peruklar ardına gizlenmesine yardım ettik. Cressida, Pete'le benim ağız ve burunlarımızı eşarplarla sardı. Saatin hızla ilerlediğini hissetmeme rağmen ceplerimizi yiyecek ve ilk yardım malzemeleriyle doldurmamızda tereddüt etmedim. Ön kapıya gelince birbirinizden ayrılmayın dedim ve sonra doğruca sokağa çıktık. Kar taneleri düşmeye başlamıştı. Etrafımızda abartılı Kapitol aksanlarıyla isyancılar, açlık ve benden bahseden gergin insanlar dönüp duruyordu. Sokağa geçtik ve birkaç apartmanı daha geride bıraktık. Tam köşeyi dönerken üç barış muhafızı bize teğet geçtiler. Gerçek vatandaşların yapacağı gibi derhal yollarından çekildik ve kalabalık gerçek akışına kavuşana dek bekledikten sonra yolumuza devam ettik. Cressida diye fısıldadım. Aklına bir yer geliyor mu? Deniyorum dedi. Bir bloğu daha aşmıştık ki sirenler ötmeye başladı. Bir dairenin penceresinden acil durum haberini ve ekrana yansıyan yüzlerimizi gördüm. Gruptan kimler öldüğünü henüz ayırt edememiş olmalıydılar. Çünkü Castor ve Finnick de resimlerin arasındaydı. Yoldan geçen herkesin barış muhafızları kadar tehlikeli olacağı dakikalar yakındı. Cressida, Bir yer var. Gerçi ideal olduğunu söyleyemem ama deneyebiliriz dedi. Onu birkaç blok boyunca takip ettik ve özel mülke benzeyen bir yapının bahçe kapısından girdik. Aslında bu bir tür kestirme yoldu. Çünkü bakımlı bahçeyi aşınca iki ana caddeyi birbirine bağlayan, küçük bir arka sokağa açılan ikinci bir bahçe kapısına ulaştık. Biri kullanılmış eşyalar alan, diğeri de sahte mücevher satan daracık iki dükkanın önünden geçtik. Ortalıkta çok az insan vardı ve bize bakmıyorlardı bile. Cressida yüksek sesle, kürklü iç çamaşırlarıyla ve soğuk kış aylarında ne kadar kullanışlı olduklarıyla ilgili bir şeyler saçmalamaya başladı. Fiyatları görene kadar bekleyin. İnanın, caddelerde ödediğinizin yarısı. Vitrini kürklü iç çamaşırları giymiş mankenlerle dolu pasaklı bir dükkanın önünde durduk. Açık gibi bile görünmüyordu ama Cressida ön kapıyı itince ahenksiz bir şıngırtı sesi duyuldu. İki duvarına mallarla dolu rafların sıralandığı loş ve dar dükkana girince burnuma deri kokusu doldu. Tek müşteriler biz olduğumuza göre işler pek açık değildi. Cressida doğruca arka tarafta kamburu çıkmış halde oturan karaltıya yürüdü. Ben de parmaklarımı yumuşak kumaşların üzerinde dolaştırarak peşinden gittim. Tezgahın arkasında o güne kadar gördüğüm en tuhaf insan oturuyordu. Yolunda gitmemiş cerrahi iyileştirme çabalarının uç noktada örneğiydi ve Kapitol'de bile böyle bir yüzün çekici bulunması olanak dışıydı. Cildi sıkıca gerilmiş, siyah ve altın çizgilerle dövmelenmişti. Burnu neredeyse yok olacak kadar yassı hale getirilmişti. Kapitol'de bazı insanlarda kedi bıyığı görmüştüm ama bu kadar uzununu ilk kez görüyordum. Sonuç şu anda bize şüpheci gözlerle bakan gülünç, yarı kedimsi bir maskeydi. Cressida peruğunu çıkardı. Tigris dedi, yardıma ihtiyacımız var. Tigris, bu isim beynimin arka tarafında bir zilin çalmasına neden olmuştu. Bu kadını daha genç ve daha az rahatsız edici halini hatırlayabildiğim en eski açlık oyunlarından anımsıyordum. Sanırım stilistti. Hangi mıntıka için çalıştığını çıkaramıyordum. 12 değildi. O günden beri çok fazla operasyon geçirmiş ve iticilik çizgisinin diğer tarafına geçmişti. Demek işe yarama süreleri dolan stilistlerin geldikleri yer burasıydı. Gözden uzak, ölümlerini bekledikleri hüzünlü iç çamaşırı dükkanları. Tigris'in ona ailesi tarafından verilmiş ve daha sonraki tahribatına ilham vermiş isim mi, yoksa tarzını kendinin belirleyip çizgilerine uygun olsun diye kendine taktığı lakap mı olduğunu merak ederek yüzüne baktım. Plutark sana güvenebileceğimizi söyledi dedi Cressida. Harika, demek Plutark'ın adamlarından biriydi. Bu durumda ilk hamlesi bizi Kapitol'e teslim etmek değilse Plutark'ı ve dolayısıyla Coin'i yerimizden haberdar etmek olacaktı. Hayır, Tigris'in dükkanı gerçekten de ideal mekan değildi ama şu an için elimizde daha iyisi yoktu. Tabii bize yardım ederse. Bakışları tezgahın üzerindeki eski televizyonla aramızda gidip geliyordu. Bizi tanımaya çalışıyor olmalıydı. Ona yardımcı olmak için eşarbımı indirdim. Peruğumu çıkardım ve ekranın ışığı yüzüme vursun diye bir adım daha yaklaştım. Tigris, düğün çiçeğinin selamlarını aratmayan bir homurtu çıkardı. Taburesinden kayarak indi ve kenarı kürkle çevrili çorapların durduğu bir rafın arkasında gözden kayboldu. İçeriden kenara çekilen bir şeyin sesi duyuldu. Hemen arkasından Tigris'in ilerlememizi işaret eden eli göründü. Cressida bana, emin misin der gibi bir bakış attı. Ama başka ne seçeneğimiz vardı ki? Bu şartlar altında sokağa dönmemiz, yakalanmamızı ya da ölümümüzü garantilerdi. Kürkleri kenara itince, Tigris'in duvarın dibindeki bir paneli yana kaydırmış olduğunu gördüm. Arkasında dik, taş bir merdivenin ilk basamağı vardı. Bana girmemi işaret etti. Duruma dair her şey tuzak diye haykırıyordu. Anlık bir panik yaşadım ve kendimi Tigris'e dönmüş, onun kahverengimsi gözlerinde bir ipucu ararken buldum. Bunu neden yapıyordu? O kendini başkaları için feda etmeye gönüllü Gina değildi ki. Bu kadın, Kapitol'ün sığlığının vücut bulmuş haliydi. süksesini kaybettiği güne kadar açlık oyunlarının yıldızı olmuştu. Yani sebebi bu muydu? Hüzün, nefret, intikam. Aslında bu fikir beni rahatlatmıştı. İntikam ihtiyacı uzun süre yanabilecek bir ateşti. Hele aynaya atılan her bakış bu ihtiyacı güçlendiriyorsa. Snow seni oyunlardan uzaklaştırdı mı diye sordum. Bana dik dik baktı. Bir yerlerde kaplan kuyruğunun hoşnutsuzlukla salındığını görür gibiydim. Çünkü onu öldüreceğim, biliyorsun. Ağzı gülümseme olarak algıladığım bir biçim almıştı. Bunun safi delilik olmadığına ikna olarak delikten içeri emekledim. Merdivenlerin yarısına gelince yüzümün önünde bir zincirin sallandığını fark ettim. Zinciri çektiğim zaman içerisi titrek bir floresan lamba ışığıyla aydınlandı. Burası kapısı ya da penceresi olmayan küçük bir kilerdi. Sığ ve geniş. Büyük olasılıkla iki gerçek bodrum arasında kalan küçük bir bölme. Ölçüler konusunda pek uyanık olmayan gözlerin büyük ihtimalle görmezden gelebileceği bir yer. İçerisi soğuk ve rutubetliydi. Deri yığınlarının yıllardır güneş görmediğine bahse girebilirdim. Tigris ele vermediği sürece kimsenin bizi burada bulabileceğini sanmıyordum. Beton zemine ulaştığımda arkadaşlarım henüz basamaklardaydılar. Panel yerine kapandı. İç çamaşırı rafının gıcırtılı tekerlekleri üzerinde yerine çekildiğini duydum. Tigris yeniden taburesine tırmandı. Dükkanı bizi adeta yutmuştu. Tam zamanında, çünkü Gail bayılmak üzere gibiydi. Derilerden yatak yaptık. Gail'i üzerindeki silahları çıkarıp sırt üstü yatırdık. Kilerin ucunda yerden 30 santim yükseklikte altında gideri olan bir musluk vardı. Musluğu çevirdim ve bir miktar gürültü ve bolca pas geldikten sonra temiz su akmaya başladı. Gail'in boynundaki yarayı temizledik. Bandajların yeterli olmayacağını fark ettim. Birkaç dikişe ihtiyacı olacaktı. İlk yardım malzemeleri arasında bir iğne ve steril iplik vardı ama şifacımız eksikti. Aklımdan Tigris'e danışmak geçti. Ne de olsa bir stilisti ve iğneyi nasıl kullanacağını biliyor olmalıydı. Ama o zaman dükkana göz kulak olacak kimse kalmayacaktı ve Tigris gereğinden fazlasını yapmıştı. Bu görev için en donanımlı kişinin ben olduğumu kabullenerek dişlerimi sıktım ve bir sıra yamru yumru dikiş attım. Pek hoş görünmüyordu ama iş görecekti. Üzerine ilaç sürüp sardım. Ona bir miktar ağrı kesici verdim. Şimdi dinlenebilirsin dedim. Burada güvendeyiz. Ve bir lamba gibi sönüverdi. Cressida ve Pollux her birimiz için deri yataklar hazırlarken Pete'in bilekleriyle ilgilendim. Nazik hareketlerle kanı yıkadım. Antiseptik sürdüm ve kelepçelerin altından bandajladım. Temiz tutman gerek, yoksa enfeksiyon yayılır ve... Kan zehirlenmesinin ne olduğunu biliyorum Katniss dedi Pete. Annem şifacı olmasa da. Zamanda geri savrulup başka bir yaraya, başka bir bandaja döndüm. İlk açlık oyunlarında da benzer bir şey söylemiştin. Gerçek mi, gerçek değil mi? Gerçek dedi. Ve sen beni kurtaran ilacı bulabilmek için hayatını tehlikeye atmıştın. Gerçek. Omuz siktim. Yapabilecek durumda olmamın nedeni sendin. Öyle mi? Bu yorum kafasını karıştırmış gibiydi. Parlak bir anı dikkatini çekmeye çalışıyor olmalıydı. Çünkü vücudu gerildi ve yeni bandajlanmış bilekleri metal kelepçelere dayandı. Ve birden vücudundaki bütün enerji çekiliverdi. Katniss, o kadar yorgunum ki. Uyu dedim. Kelepçelerini düzeltip onu merdivenin desteklerinden birine bağladım. Ama kolları başının üstünde asılı dururken rahat etmesi imkansızdı. Yine de bir iki dakikaya kalmadan o da uykuya daldı. Cressida ve Pollux yataklarımızı hazırlamış, yiyecekleri ve tıbbi malzemeleri düzenlemişlerdi. Ve şimdi bana nasıl bir nöbet düzeni istediğimi soruyorlardı. Gail'in solgun benzine, Pete'in sıkıntılı haline baktım. Pollux günlerdir uyumamıştı ve Cressida ile ben en çok birkaç saatlik uykuyla ayakta duruyorduk. O kapıdan bir bölük barış muhafızı girecek olsa sıçanlar gibi tuzağa düşerdik. Snow'un ölümü için onu yakıp tüketen bir tutku beslediğine inanmaktan başka bir umudunun olmadığı, ahı gitmiş, vahı kalmış bir kaplan kadının insafına kalmıştık. Dürüst olmam gerekirse nöbetçi dikmeye gerek olduğunu sanmıyorum. Haydi, hepimiz biraz uyumaya çalışalım dedim. Sersem sersem başlarını salladılar ve hepimiz derilerimize gömüldük. İçimdeki yangın, gücümü de beraberinde götürerek sönmüştü. Yumuşak, küf kokulu kürke ve unutuşa teslim oldum. Gördüğüm rüyalardan yalnızca birini hatırlayacaktım. 12. mıntıkaya ulaşmak için debelendiğim uzun ve yorucu bir şeydi. Aradığım ev, yerli yerinde, herkes hayattaydı. Parlak pembe peruğu ve terzi elinden çıkma kıyafetiyle çarpıcı bir Effie Trinket de benimle seyahat ediyordu. Onu bir yerlerde ekmeye çalıştım ama açıklanamaz bir şekilde yanımda bitip duruyor ve eskortum olarak programıma uymamdan kendisinin sorumlu olduğu konusunda ısrar ediyordu. Ama programımız ya resmi bir görevlinin mührü eksik diye şaşıyor ya da Effie'nin kırılan topuğu yüzünden erteleniyordu. Günler boyunca 7. mıntıkadaki gri bir istasyondaki bir bankta hiç gelmeyen bir treni bekleyerek kamp kurduk. Uyandığım zaman nasılsa mutlaka kan ve dehşete bulanan gecelerimden bile çok daha bitkin durumdaydım. Uyanık olan tek kişi Cressida akşamüstü olduğunu söyledi. Bir kutu etli güveç yedim ve bolca su içtim. Sonra kilerin duvarına yaslanıp son günün olaylarını değerlendirmeye başladım. Ölümden ölüme geçerek, parmaklarımla sayarak. 1-2 blokta kaybettiğimiz Mitchell ve Box. 3 Koza'nın erittiği Mesella. 4-5 kendilerini et öğütücüde feda eden Jackson ve Leakbeer. 6-7-8 o gül kokulu sürüngen muttaların kafalarını kopardıkları Castor, Finnick ve Holmes. 24 saat içinde tam 8 ölü. Yaşandığını biliyordum bilmesine ama gerçek gelmiyordu. Castor şu kürk yığınının altında uyuyor olmalıydı. Finnick birazdan merdivenlerden inip gelecekti. Box kaçış planını anlatacaktı. Öldüklerine inanmak onları benim öldürdüğümü kabul etmek demekti. Tamam, belki Mitchell ve Box'u ben öldürmemiştim. Onlar gerçek görevde can vermişlerdi. Ancak diğerleri, hayatlarını beni uydurduğum bir görevde korumak adına kaybetmişlerdi. Snow'u öldürme komplom şimdi gözüme aptalca geliyordu. O kadar ki burada, bu kilerde oturmuş, titreyerek ve o kadının evinden çaldığım gümüş rengi, diz hizası çizmelerin püskülleriyle oynayarak kayıplarımızın hesabını tutuyordum. Ah, az kalsın unutuyordum. Kadını da öldürmüştüm. Sıra artık silahsız vatandaşlara gelmişti. Artık kendimi ele verme zamanı gelmişti. Nihayet herkes uyanınca itirafta bulundum. Görev konusunda yalan söylediğimi, intikam peşinde herkese nasıl tehlikeye attığımı anlattım. Sözlerimi tamamladığım zaman kilere derin bir sessizlik çöktü. Sonra Gale, Katniss, Coyne'in seni Snow'u öldürmen için göndermesi konusunda yalan söylediğini hepimiz biliyorduk dedi. Sen belki dedim. Ama 13'ün askerleri bunu bilmiyorlardı. Cressida, Jackson'ın Coyne'den emir aldığına inandığını mı sanıyorsun diye sordu. Tabii ki inanmadı ama Box'a güveniyordu ve Box'un senin yola devam etmeni istediği ortadaydı. Ama ben Box'a neyin peşinde olduğumu hiç söylemedim dedim. Karargâhtaki herkese söyledin dedi Gale. Alaycı kuş olma şartlarından biri buydu. Snow'u öldüreceğim. Bu ikisi bağlantısız şeyler gibi geliyordu. Savaştan sonra Snow'u öldürme ayrıcalığı için Coyne'le pazarlık etmek ve Kapitol'deki bu yetkisiz harekat. Ama böyle değil dedim. Bu kelimenin tam anlamıyla felaket oldu. Bence bu yüksek düzeyde başarılı bir görev olarak görülmeli dedi Gale. Düşman kampının içine süzüldük ve Kapitol'ün savunmasının aşılabileceğini gösterdik. Kendimizi Kapitol haberlerinde yayınlatmayı başardık. Onlar bizi bulmaya çalışırlarken bütün şehri kaosa sürükledik. Cressida, bana güven dedi. Plutarch zevkten havalara uçmuştur. Çünkü Plutarch kimin öldüğünü aldırmıyor dedim. Oyunlar başarılı olduğu sürece kimin öldüğünün bir önemi yok. 31. ayrımın sonu. Sayfa 348. Devamı 32. ayrımda.